Ayrım 19.
Sayfa 211. Kapıyı bu küçük topla kıracaklardı. Gel gör ki namluyu doldurmakla meşgul oldukları sırada teşkilatın girişinde bir velvele koptu. O anda giriş kapısında bulunan adamların okkalı küfürleri şiddetli şaplaklarla ansızın kesiliyor ve acı feryatlarına karışıyordu. Bünyamin diğerleriyle birlikte sofaya koşup baktığında kıraathaneden teşkilatın girişine uzanan geçidin dar kapısındaki şişman kadını hemen tanıyıverdi. İri memeleri, koca göbeği ve büyük sarılarıyla bir dev anasını andıran bu kadının adı Bin Bereket'ti. Tam 7 sırnaşık çocuğu anaları pozunda dilendiren ve hınzır yedinin bile çekindiği bu kadın, koskoca kalçaları nedeniyle dehlizin dar kapısına sıkışmış, üzerine gelen adamların suratına ardı arkası kesilmez şaplaklar atarak hepsini yere yıkıyordu. Gelen seslerden sıkışan kadının arkasında başkalarının da olduğu belliydi. Bu kişiler insanın kanını donduracak kadar ağır ve katmerli zılgıt çekip hasımlarını yere yıkan Bin Bereket'i arkadan ittirerek yolu açmaya çalışıyorlardı. Teşkilatın adamları yatağanlarına davranır davranmaz Bin Bereket'in arkasındakiler kadını yerinden oynatıp yolu açmayı başardılar. O anda teşkilatın içi sayısız dilenci çocukla doluverdi. Tabiatları itibariyle tarife gelmeyecek kadar sırnaşık, tuttuğunu koparacak kadar azılı, çam sakızı kadar yapışkan ve cıva kadar çevik olan bu çocuklar, salyaları ve sümükleri aktığı halde Zülfiyar ve adamlarının tepesine çıkıverdiler. Geçitten yetişkin dilenciler de çıkmaya başladığında çocukların öncü oldukları anlaşıldı. İçerideki adamların çoğu daha kılınçlarını indirmeye fırsat bulamadan sırtlarına binen, boyunlarına asılan, omuzlarına çıkan, kollarına tutunan, kulaklarını ısıran, hadsiz hesapsız dilenci çocuk nedeniyle alaşağı oldular. Üstelik çocuklar baldırlarına, kollarına, burunlarına ve kulaklarına dişlerini geçirdiği için ızdırapla feryat eden bu adamlar bir yandan da yetişkin dilencilerden sopa yiyorlardı. Ne var ki Zülfiyar dayanıklı çıktı ve silkelenip tepesindeki çocukları sağa sola fırlatır fırlatmaz altı namlulu pistolünü çekti. Fakat bu da boş bir çabaydı. Üzerine yine bir anda tırmanan onlarca çocuk baldırına, kıçına, pazularına, boynuna ve kulaklarına dişlerini geçirir geçirmez acıyla bağırdı ve yere yıkıldı. Nihayet teşkilatın adamları yerde dilenci çocukların ayakları altında sımsıkı bağlanmış olarak yatıyordu. Bu inanılmaz bir olaydı. Teşkilat hasımlarını küçümsemenin cezasını böyle ödemişti. Gürültü yatışır yatışmaz çok zaman önce kadın kılığına girdiği için Bağdat Paşası'nın oğlu tarafından kaçırılan hırsızın sesi duyuldu. Dilenciler Ketu Dağları Hınzır Yedi'nin sesini hemen tanıyıp hücrenin kapısı önünde toplandılar. Hattakay'ın kılığına giren bu adam pistol kurşunuyla harap olan kilit nedeniyle kapıyı içeriden açamıyor, dilencilere kendisini kurtarmalarını emrediyordu. Bu iş için önce topu kullanmayı denediyseler de ateşlemeyi bir türlü başaramadılar. Böylece levyelerle menteşeleri sökmeye karar verdiler. Sonunda kapı açıldı ve cellat kılığındaki Hınzır Yedi, Büyük Efendi'yi tartaklıya tartaklıya içeriden çıkardı. Kendisine eziyet edileceğinden korkan Nemçe casusu zavallı Franz'ın ise ödü patlamış, adamcağız ruhunu oracıkta teslim etmişti. Dilenciler sevinç içindeydi. Ketü Dağları onlara, "Sağ olun, var olun," dedi, "tam zamanında geldiniz. Fakat bana bu saati veren adamın kafasını kırmazsam bana da Hınzır Yedi demesinler. Çünkü tam gece yarısı bozuldu. Neyse ki Büyük Efendi'nin saati varmış. Aksi takdirde dünya dursa kararlaştırdığımız vakti kestiremezdim. Hadi şimdi yağma zamanı. Burada ne varsa hepsi sizin. İstediğinizi yapın. Nasıl olsa dışarıdan sizi duyamazlar." Dilenciler Ketu Dağları'nın sözlerini işitir işitmez sevinç çığlıkları atarak dört bir yana saldırdılar ve bütün kilitli kapıları kırarak ne var ne yoksa talan etmeye başladılar. Kapının biri kırıldığı anda içerideki hayvan ürkerek dışarı fırlayınca bazıları şaşırdı. Çünkü sakallı bir maymundu bu. Sağda solda bir süre koşturduktan sonra Bünyamin'i görüp doğruca onun kollarına atıldı. Bu hayvan Bünyamin'in maymunu müşteriydi. Hınzır yedi delikanlıya dönerek, "Gör işte delikanlı," dedi, "dünyada neler oluyor. Hınzır yediği küçümsemekle nasıl da büyük bir hata yaptılar. Oysa ben aylardır onları izliyordum. Sabrettim, bekledim ve faka bastırdım. Şu senin büyük efendine de bana yaptıklarını ödeteceğim. Bu arada sen de kurtulduğunu sanma. Çünkü artık senin de onlardan olduğunu düşünüyorum. Eğer onlardan yana olmasaydın, şu geçen uzun sürede sana onca yardımı dokunan hınzır yediği arayıp bir hatırını sorardın. İşret alemlerine katıldığından falan haberim olmadığını sanma. Ama dua et ki ben temkinli, düşünceli, anlayışlı bir insanım. Bu yüzden seni hemen şuracıkta öldürecek değilim. Ama diğer arkadaşlarının taş çatlasa yarım saat ömürleri kaldı. Hele şu Ebrehe. Bakalım son sözleri ne olacak? Hınzır yedi dilencilere halatla sımsıkı bağlanan Ebrehe'yi huzuruna getirmelerini buyurdu. Büyük efendi gerçekten de acınacak bir haldeydi. Dilenciler ketudası ona dönüp, "Görüyorsun işte büyük efendi," dedi. "Artık senin efendin benim. Hayatın iki dudağım arasında. Ha, biliyor musun? Şu senin kırmızı haplarını da iki haftadır almıyorum. Bu günahkar kulun kendi canına kıymak istemişti ve senin haplarını almaktan bu yüzden vazgeçti. Ama artık ne iştir ne hikmettir bilinmez, ne ertesi günü ne de daha sonraki günler zavallı ruhunu bir türlü teslim edemedi gitti. Belki de ölmüştü de intikali geç olduğu için henüz idrak edemedi. Şimdi söyle bana, yoksa beni yıllarca kandırdın mı?" Hınzır yedi sesindeki alaycı tonu değiştirip dişlerinin arasından, "Beni kandırdın Deyus," diye bağırdı. "Yıllardır hayatı bana zehir ettin ve beni kendi günah dolu işlerine alet ettin. Bana sefil dedin ve beni yaşamaktan bezdirdin. Şimdi başına neler geleceğini biliyorsun, değil mi? Bununla birlikte son bir arzum varsa seni kıracak değilim. Var mı?" Her şeyin bittiğini anlayan Ebrehe, Hınzır Yedi'nin kendisini boğmak için üst üste düğüm attığı sicime bakarak fısıltıyla şunları dedi. "Evet, var. Bünyamin'le tek başıma konuşmak istiyorum." Tam bu sırada dilencinin biri sofaya dalıverdi. Kuşağından, ceplerinden, çıkınından ve yenlerinden sağa sola altınlar, akçeler ve filuriler saçılıyordu. "Ey ahali," diye haykırdı. "Gelin gelin. Sevabına söylüyorum, burada para dolu bir oda var. Gelin çıkınlarınızı doldurun ve hayır duanızı üzerimden eksik etmeyin. Çünkü ben bulduğum için paraların hepsi benim sayılır. Ama onların hepsini sizlere başımın gözümün sadakası olarak veriyorum." Dilenciler para dolu odaya cümbür cemaat hücum ederlerken Hınzır yedi Ebrehe'yi boğmaya hazırlandığı kemendi duvardaki çiveye astıktan sonra "Son isteğini yerine getiriyorum. Delikanlıyla ne konuşacaksan konuş. Ama döner dönmez seni kendi ellerimle öldüreceğim," dedi ve paraları yağma eden dilencilerin arasına karıştı. Sofada Bünyamin'le baş başa kalan Ebrehe ona şunları söyledi. "Yolun sonu göründü sevgili Bünyamin. Benimle birlikte büyük bir bilgi kaynağı da yok olacak diye çok üzülüyorum. Kastettiğim şey teşkilatın yıllardır biriktirdiği bilgiler. Uzak ülkelerdeki casuslar merkezden haber alamayacakları için artık dağılıp gidecekler. Hazine odasındaki paraları yağma eden şu zavallılara bak. Eğer kitaplıktaki ciltler dolusu bilgiyi kullanabilecek durumda olsalar, talan ettikleri paranın 10 katını belki de 100 katını elde edebileceklerini bilmiyorlar. Teşkilattaki altın ve gümüşten yapılma her şeyi yağmaladıktan sonra burayı ateşe vereceklerini de biliyorum. Koskoca bir beyin böylece yok olacak. Bense bir günahkar olarak ölmüş olacağım. Eğer varsa öte dünyada bir tek şey hissedeceğime eminim, utanç. Belki de yıllardır kıyametten değil bu duygudan kaçıyordum. Sana gelince Bünyamin, senin Uzun İhsan Efendi'nin oğlu olduğunu ta baştan beri bildiğimden eminsindir muhakkak. Aradığım kişinin sen olduğunu daha benim hayatımı kurtardığın gün anlamıştım. Para sendeydi. Koynunda sakladığın o garip kitabın arasında. Şaşırma, bundan da haberim var. Sen geceleri uyurken odana girdiğimde fark ettim. Evet, odana da girdim. Uyanmana imkan yoktu. Çünkü içtiğin kahvelerde sana derin bir uyku verecek eczalar vardı. Uyurken seni uzun uzun seyrettim. Yüzünün asıl halini düşledim. Babana benziyordun. Sana karşı hissettiklerimi anlatmama imkan yok. Bir duygu anlaşılamıyorsa duygu değildir zaten. Seni ta baştan öldürebilir ve parayı alabilirdim. Ama bunu yapmak istemedim. Çünkü nasıl olsa elimdeydin ve benim için neredeyse o para kadar değerliydin. Sanki kasıtlı olarak karşıma çıkarılmıştın. Bu yüzden seni yakından incelemek istedim. Böylece güçsüzlüğün ve silikliğin ne olduğunu öğrenme fırsatı buldum. Aynı zamanda gücün ve her türlü iktidar tutkusunun da ne kadar büyük bir erdemsizlik olduğunu da bu sayede gördüm. Hayatta kalabilmek için bizler kadar çaba göstermiyordun. Yok edilmeye belki çoktan razıydın. Senin amacın varlığını sürdürmek değil de sanki bambaşka bir şeydi. Sen bir şahittin. Evet, artık bundan eminim. Kesinlikle bir kahraman değildin. O küstahça sözlerini de sanki biri kulağına fısıldıyor ve benimle adeta alay ediyordu. Sanki benim, onların ve herkesin başına gelen bütün şeyler senin görmen, öğrenmen içindi. Güçsüz biri olan sen, her çeşit iktidarın sahibi olan benim üzerimdeydin. Çünkü olaylara müdahale etmeden hepimizi gören, seyreden sendin. Seni ezdiğimizde ağlıyordun. Güçsüzlük belirtisi olarak yorumlanabilen bu şey aslında senin yaşamındı. Oysa biz taşlar kadar güçlü, bir o kadar da cansızdık. Gücün kendisinin ölüm olduğunu da senden böylece öğrendim. Çünkü seni seyrettim. Ah, keşke dünyayı da senin gibi seyredip senin ona baktığın gibi bakabilseydim. Oysa ben ona bir güç malzemesi olarak bakıp onda kendi karanlığımı gördüm. Hayatım boyunca görebildiğim en iyi, en güzel şey sendin Bünyamin. Sana çok şeyler söylemek isterdim ama dakikalarım sayılı. Bu yüzden benim için son bir şey yapmanı rica ediyorum. O parayı ben öldükten sonra ağzıma koy ve çenemi bağla. Çünkü onun hiç kimsenin eline geçmesini istemiyorum. Hoşça kal, hoşça kal Bünyamin. Ebrehe son sözlerini sesini alçaltarak ve aceleyle söylemişti. Çünkü hınzır yedi, bulduğu onca paradan adeta sarhoş olmuş, külhani bir ağızla açık saçık bir şarkı söyleyerek onlara doğru geliyor, bir yandan da kuşağına ve koynuna doldurduğu filurileri neşesinden sağa sola saçıyordu. Şarkısına devam ederek duvara astığı ipi aldı ve cebinden çıkardığı sabunla sıvadı. Bu işi güya özenle yapıp elinden geldiğince sürüncemede bırakarak yıllardır beklediği bu zevkli anları mümkün olduğu kadar uzatmak istediği her halinden belliydi. Sonunda bir ucunu duvara bağladığı ipi ansızın Ebrehe'nin boynuna dolayarak germeye başladı. Bu esnada bütün gücünü harcadığı için boynundaki damarlar şişmesine rağmen o külhani şarkıyı söylemeye devam ediyordu. Büyük efendinin dili hemen dışarı fırladı. Yüzü mosmordu ve gözleri yuvalarından uğramıştı. Hınzır yedi ipi bir an için salıverip hemen ardından gerer germez Ebrehe'nin kafası yana düştü. Boynu kırılmıştı. Eğer ip bu kadar hızlı gerilmeseydi ölümü daha uzun sürebilir, dilenciler ketüdası da bundan daha çok hoşnut olabilirdi. İşini bitirdiğinde hınzır yedi nefes nefese kalmıştı. Cesede tükürdükten sonra dilencilere ''Hadi bakalım toplanın gidiyoruz'' diye bağırdı. ''Paraların hepsini çuvallara doldurun, metelik kalmasın. Değerli olan ne varsa alın. Yok yok, en iyisi ateşe verin. Adamları da ister öldürün ister bırakın da diri diri yansınlar. Bu duvarlar ateşe dayanıklı. O yüzden yangın dışarı sıçrar da başımız derde girer diye korkmayın.'' Ebrehe'nin cesedini çuvala koyun, onu götürüp loncaya gömeceğiz. Her gece mezarı başında içki içip domuz eti yiyeceğim. Davranın, çabuk olun. Kapıdan teker teker çıkacağız. En son bin bereket çıkacak. Yangını başlatmak da onun görevi. Bu sözlerinden sonra hınzır yedi, Bünyamin'in koluna yapışıp onu çıkış kapısına doğru sürüklemeye başladı. Geçitten doğruca kıraathaneye çıktıklarında katil suratlı kahveci yerinde yoktu. Tezgaha Hınzır 7'nin sağ kolu olan Alemsattı bakıyor. Çocuğun biri ise elindeki bezle kahvecinin kanını yerden temizliyordu. İki dilenci ise herkes çıktıktan sonra örülecek olan gizli geçit kapısı için dışarıda harç hazırlıyorlardı. Kıraathaneden çıktıklarında sabah ezanları çoktan okunmuştu. Arkadaki iki dilenci, içinde Ebrehe'nin cesedi bulunan çuvalı güçlükle taşırken, Hınzır 7 delikanlının gömleğine yapışıp onu loncaya doğru sürüklüyor, yolda karşılaştıkları insanların garipseyen bakışlarını hissedince de gülümsemeye çalışarak, "Kölemdir kendisi, hadi işinize!" diye bağırıyordu. Lonca binasına yağmur başladığı sırada girmişlerdi. Para çuvalları daha yoldaydı. Hınzır 7 içeri girer girmez kendisine derhal bir yorgunluk kahvesi hazırlanmasını ve Ebrehe'nin cenazesi için su ısıtılıp mezar kazılmasını buyurdu. Yemek kazanlarından birinde cenazenin yıkanacağı su ısıtılırken dilencilerin ketudası kahvesini içti. Bu sırada diğerleri de sökün etmeye başladılar. Gelen para çuvallarının ardı arkası kesilmiyordu. Son gelen dilenci, teşkilatta yangın çıkarıldıktan sonra Bin Bereket'in dehlizin kapısını sıkıştığı için kaçamadığını ve diri diri yandığını söyledikten sonra gözlerde o ana dek kaybolmayan ışıltı sönüverdi. Fakat bu üzüntü çok uzun sürmedi. Çünkü para çuvalları açılıp sayılmayı bekliyordu. Bu yüzden dilencilerin bazıları önce Ebrehe'nin mezarını kazmak istemişlerdi. Oysa cesedi yıkamak için gerekli olan su çoktan ısınmıştı. Hınzır 7 cesedin bulunduğu çuvalın bağını çözdükten sonra Bünyamin'e "Ölüyü sen yıkayacaksın." dedi. Ne de olsa onun hayatını kurtarmıştın. Bu yüzden tek yakını sensin. Ceset fetih öncesi Rum dilencilerinin vaktiyle sadaka arttırmak için üzerinde bilinmeyen bir tanrıya kurban sundukları bir taşa yatırılmıştı. İki paravana getirilip ceset gözlerden saklandı ve göbeğinin üzerine bir sabunla bir bıçak kondu. Bir kazanda sıcak suyla kefenlik bez de getirildikten sonra Bünyamin cesetle baş başa kaldı. Delikanlı nereden başlayacağını bilemiyordu. Aksi gibi gömleğinin içine sinen maymun da ikide bir kıpırdayarak hareketlerini kısıtlıyordu. Bünyamin bu yüzden Ebrehe'nin elbiselerini çıkarırken bir hayli zahmet çekti. Büyük efendinin sarığı Hınzır 7 ipe asıldığı an düşmüştü. Saçları tıraşsızdı ve töre gereği bir tepe kâhkülü bile bırakmamıştı. Bütün kanı çekilmiş, zaten saydam olan teni böylece adeta camlaşmıştı. Öyle ki elinin incecik derisi altında neredeyse kemiklerini görmek bile mümkündü. Bünyamin cesedin üzerindeki elbiseleri çıkarmaya devam ederken Ebrehe'nin başının boyun kemiğinin kırılmasının bir sonucu olarak olağan dışı bir şekilde arkaya oynamasının karşısında adam akıllı ürktü. İlk kez bir cesede dokunuyordu. Hele hele uçkuru çözüp donu çıkarınca taş kesildi. Cesedin apış arasında bir zıbık vardı ve meşin bağlarla kalçalara tutturulmuştu. Bünyamin birkaç tas su döktükten sonra koynundaki parayı çıkardı ve Ebrehe'nin ağzına dilinin üstüne yerleştirdi. Bu haliyle çenesini bağladıktan sonra cesedi kefenledi ve bağlarını düğümledi. Büyük efendi artık defnedilmeye hazırdı. Akşama doğru yağmur şiddetini arttırdığı sıralarda ceset lonca binasının tam ortasına kazılan çukura gömüldü. Mezar doldurulduktan sonra üstüne döşeme taşları tekrar itinayla yerleştirildi. Hınzır 7 bu manzarayı keyifle seyrediyordu ve az sonra keyfi elbette daha da artacaktı. Çünkü mezarın tam üstünde bir ziyafet sofrası tertip edilmesi için gereken emirleri çoktan vermişti. Gerçekten de lonca içinde koyunlar boğazlanıp tavuklar yolunuyor, tencereler ocakların üzerinde kaynıyor, teşkilatta bulunan hadsiz hesapsız parayla alınan tepsi tepsi baklavalar sinilere yerleştiriliyordu. Dışarıda şimşekler çakıp gök gürülderken koyunlar kızarmaya başlamış, kazanlar dolusu huşaf çoktan kıvama gelmişti. Bazı dilenciler 4 kova dolusu kaymak ve 3 çanak bal getirince çocukların neşesi doruğa çıktı. Kasideciler hüzünlü şarkılarından o günlük vazgeçip oyun havası çalmaya başlayan mutriplere eşlik ettiler. Hasta gibi görünsün diye afyonla uyuşturulan çocuklar bile gözlerini açıp kızarmış tavukları, baklavaları ve lezzetli tencere yemeklerini süzerek sofraya buyur edilmeyi beklemeye başladılar. Hele hele hınzır yedi, teşkilatta bulduğu işaret fişeğini lonca binası içinde ateşleyip kubbeyi kırmızı kıvılcımlarla süsleyince neşe doruğuna vardı. Gel gelelim tam da şimşek çakıp ardından gök gürül dediği anda dilencinin biri korkuyla bağırdı. Dertli burada, aramızda. Gerçekten de dertli binayı örten kubbenin sütunlarından birini kendine siper etmiş onları gözlüyordu. Gökyüzünün yıldırımlarını üzerine çeken bu tehlikeli adamı görür görmez dilenciler feryat etmeye başladılar. Binaya yıldırım düşürecek bu uğursuz, kovun. Belini kırıverin, öldürün. Taşa tutun, öldürün. Dikkat edin, pistolü var. Taş ve sopalarla dertlinin üzerine yürüyen kalabalık silahı görünce duruverdi. Hele hele adamın kuşağındaki ikinci pistolü fark ettiklerinde ne yapacaklarını şaşırdılar. Ama Hınzır Yedi öne atılarak bağırdı. Be hey Teres, ne cesaretle buraya geldin? Yoksa tepemize yıldırım düşürmeye andın mı var? Buraya adım atar atmaz seni öldüreceğimi söylemedim mi? Artık sana çık git demeye de gerek yok, şimdi görürsün sen. Hınzır Yedi eğilip Ebrehe'nin cesedini yıkandığı taşı siper alarak kuşağından pistolünü çekti ve dertliye ateş etti. Binanın kubbesi silah sesiyle yankılandı. Fakat hedefi ıska geçmişti. Dertli elinde pistolle onun bulunduğu yere yaklaşırken Hınzır Yedi dilencilere bağırdı. Pir aşkına Ketüdanzı öldürmeye geliyorlar, yardım edin. Ancak binanın pencereleri çok yakına düşen bir yıldırımla aydınlanır aydınlanmaz dilenciler dehşete düştü. Belli ki gök kubbe de Hınzır Yedi'nin pistolü gibi asıl hedefini ıskalamış, böylece ucuz kurtulmuşlardı. Şimşeğin ardından gök şiddetle gümbürderken dilencilerin cesareti iyice kırıldı. Bundan sonraki şimşek muhakkak ki loncanın tepesine düşecekti. Kapıdan önce en korkak olanlar kaçtı ve çok geçmeden en cesurlar da onlara uyup bu tehlikeli mekanı koşar adım terk ettiler. Ama Hınzır Yedi taşın ardından çıkıp kapıya koşamıyordu.